Yaratılış kitabının 12. bölümündeyiz. Bu bölüm bizi o büyük ve derin uçurumun öbür tarafına götürüyor. 11. ile 12. bölüm arasında bir ayrım noktası vardır. Yalnız yaratılış kitabı değil, tüm kutsal kitap bu noktada yeni boyutlar almaya başlar. Yeni bir atmosfer, yeni beklentiler, heyecanlandırıcı olaylar bu bölümü dolduracaktır. Önceki bölümlerde yüzyılları atlayarak yürüyorduk ama şimdi biraz yavaşlayacağız. Bu bölümde ağırlık olaylara değil, insanlara verilecektir. Bundan böyle insan karakteriyle uğraşacağız. Karşılaşacağımız tüm karakterleri sevmeyebiliriz ama yine de bu insanlar insanlık tarihinde önemli roller oynadıkları için isimleri kutsal kitaba geçmiştir. Yaratılış kitabında bu önemli karakterlerden dördüyle karşılaşacağız. Ve tabii olarak kutsal kitabın öbür bölümlerinde de birçok önemli kişiliklerle tanış olacağız. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümünde 4 önemli olay kaydedilmişti. Birincisi yaratılış, ikincisi insanın günaha düşüşü, üçüncü olarak tufan yargısını ve Nuh ile ailesinin bu yargıdan kurtulduklarını ve son olarak da Babil Kulesi'nde insanın kendi irade gücünü Tanrı'ya karşı kullandığını gördük. Bütün bu olaylarda Tanrı insanları bir aile olarak, bir toplum niteliğinde korudu, yargıladı ve onlara konuştu. Bu 11 bölüm içinde Tanrı sadece Adem'e ve İbrahim'e göründü. Çünkü Rab ayrı şahsiyetlerle değil, toplu şekilde insanlık ailesiyle irtibat kuruyordu. Göreceğiz ki 12. bölümde köklü bir değişim olacaktır. Bundan böyle önümüze olaylar değil, 4 ayrı şahsiyet, kişilik çıkacaktır. Rab bundan böyle olaylarla değil, bireylerle ilgilenecektir. Başlangıç olarak bir adamı seçecek ve bu adamdan bir ulus yaratacaktır. Yaratılış kitabının geriye kalan 39 bölümünün ilk 12 bölümünde, yani 12. bölümden 23. bölüme kadar İbrahim'i bir iman adamı olarak göreceğiz. Bu nedenle ona imanın babası denilecektir. 24. bölüm ile 26. bölümler arasında İshak'la tanış olacağız. İshak, Tanrı'nın İbrahim ile Sara'ya vaat ettiği oğludur. Sonra Yakup gelecek. Rab onu seçecek ama aynı zamanda onu terbiye edecektir. Bunu 27. ile 36. bölümler arasında okuyacağız. Sonra hepimizin bildiği Yusuf peygamberin öyküsünü okuyacağız. Yaratılış 37. bölümden başlayıp Yaratılış kitabının sonuncu bölümü olan 50. bölüme kadar hep Yusuf'un öyküsüyle ilgileneceğiz. İşte 4 önemli şahsiyet: İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf. Geriye kalan Musa peygamber, Yeşu, İlyas ve Yeşe'ye gibi şahsiyetleri ise kutsal kitabın başka bölümlerinde göreceğiz. Rab bize gösteriyor ki artık insanlarla toplu şekilde, yani bir ırk olarak ilgilenmez. İnsanın ilk günahından sonra Kain'in günahını gördük. Bu günah gururdu. Kardeşi Habil'e kızmıştı çünkü Habil'in Rab'be getirdiği sunu kabul edildi ama kendi sunusu kabul edilmemişti. Durup düşüneceğine, acaba ben ne hata yaptım diye soracağına, kendi sunusundan gurur duydu ve sonunda gururu onu pusuya düşürüp kardeş katili olmasına neden oldu. Kızgınlık genelde kendi gururumuzun, değerli dostum, kendi doğruluğumuzun hiçe sayılmasıyla başlar. İnsanın taşkınlık göstermesi, kızıp bağırması, kişisel duygularından, sinirlerinin kabarmasından, aşırılığına egemen olamamasından gelmektedir. Çünkü o kişi hakkının zarara uğradığı, kendisine kötü davranıldığı kanısındadır. Kain böyle bir ortamda bulmuştu kendini. Bu ortamda gerilen sinirlerin yay gibi kızgınlık okunu fırlatması, rastgeleni zedelemesi işten değil. Kişinin onuru ayaklar altında çiğnenince tepki korkunçtur. Ama dikkat edelim. Bu arada kutsal yaradanın onurunu hiçe indirmiş olmayalım. Rab Kain'i uyardı ama o aldırmadı. Biliyor musunuz değerli dostum? Şeytanın cennetten kovulmasına neden olan da onun gururuydu. Şeytan, Mesih İsa'nın karakter yapısının tam tersi bir karaktere sahiptir. Mesih İsa, alçak gönüllülüğün özü iken şeytan gururun özüdür. Eminim ki Aden bahçesinde önce Havva'yı kandıran ve daha sonra Adem'in de günah işlemesine neden olan şeytan hiç boş durmadı. Adem'den Nuh'a kadar insanların yüreklerinde çalıştı, uğraştı ve insanlık ailesini o kadar yozlaştırdı ki sonunda Rab tufan yargısını gönderdi. Aslında tufan yargısını indiren insanın bedensel arzularıydı. Çocukluğundan beri yüreğinin tüm tasarıları kötü olan insan tufandan önce sırf kendi bedensel isteklerini tatmin etmek için yaşıyordu. Rab yargı vermek zorunda kaldı çünkü tüm insanlar arasında Nuh peygamberden başka tek doğru kişi kalmamıştı. İnanıyorum ki Nuh'tan bir kuşak sonra bekleseydi yeryüzünde doğru kişi kalmayacaktı ve tüm insanlığı yok etme zorunda kalacaktı o zaman Rab. Rab kuşkusuz sabırla davrandı. Tufan yargısını indirmeden önce insanların değişmesi için 1000 yıla yakın, evet 1000 yıla yakın sabırla bekledi. Rab sabırlıdır ama herhalde 1000 yıl insanların günahlarından tövbe etmeleri için gereken zamandan çok daha fazladır. Ama insanlar tövbe edeceklerine Rab'be karşı direndiler. İradelerini Rabbin iradesine uyduracakları yerde ona karşı durdular. Tufandan sonra yine aynı tutum devam ediyor. Tüm bu olaylar gösteriyor ki herkes kendi yolunu tuttu ve Tanrı'yı arayan hiç kimse yoktur. Babil Kulesi olayından sonra Rab toplu sözleşmeyi bırakıp tek bir kişiyle ilgilenir. Bu adamdan bir ulus yaratacak ve o ulusa göksel açıklamasını verecektir. Bu göksel açıklama onlara emanet edilecektir. Çünkü sonunda dünyanın kurtarıcısı bu ulustan gelecek ve bu şekilde dünyanın tüm ulusları kutsanacaktır, bereket alacaktır. İnsanları günaha tutsaklıktan kurtarmayı bu şekilde gerçekleştirecektir. Başka bir yol olsaydı eminim ki Rab o yolu seçerdi. Çünkü kendi biricik özünü çarmıh üzerinde kurban etmek Yüce Tanrı için çok çok büyük bir özveriydi. Rab İbrahim'i seçtiği zaman iman yaşamında öğrenci olabilecek ve iman yaşamını pratik şekilde yaşayabilecek birisini seçmişti. Tanrı'nın bir insanın yaşamına nasıl yenilik ve bereket getirdiğinin güzel bir örneğini İbrahim peygamberin hayatında sergiledi. İbrahim insanlara imanda önder olmaya çağrıldı. Daha sonra Tanrı İbrahim'e şöyle bir çağrıda bulundu. Yeryüzündeki halkların hepsi senin aracılığınla kutsanacaktır. Tanrı'nın bereketinin gerçekleşmesi her zaman kolay yollardan olmayacaktır. Tanrı İbrahim'i birkaç kez zor durumlardan geçirecek ve ona şaşırtıcı buyruklarda bulunacaktır. İbrahim ise Tanrı'ya itaat ettiğinden imanda örnek bir kişi olarak bize ışık tutacaktır. Tanrı'ya inanan herkes İbrahim'i bilir. Ruhsal alanda onun için ön sıralarda yer ayırır. Kutsal yazılarda İbrahim önümüzde parlak bir anıt gibi yükselir. Tanrı onu özel bir çağrıyla kendisine bağlı olmaya davet ettiği zaman Tanrı'nın vaatlerine inandığı için onu Tanrı'ya inananların babası diye ilan etti. Ruhsal açıdan bakacak olursak İbrahim gerçekten de Tanrı'ya iman edenlerin babası sayılacak, övünülecek atamızdır. Bugün milyarları aşkın insan İbrahim peygamberin adını duymuştur. Neden? Çünkü İbrahim Rab'be iman etti. ününün dünya çapında duyulmasından daha önemli onun soyu aracılığıyla tüm ulusların Tanrı tarafından kutsanabileceğidir. Tanrı İbrahim'i seçmekle iman adamını seçti. İbrahim birçok açıdan büyük bir insandı. Günümüzde büyük insan nasıl belirtiliyor? Önce o kimse ünlü birisi olmalı. Herhalde televizyonlarda sürekli gözüken ya da çok zengin biri olmalı. Ama bakın, İbrahim'i dünyanın her yerinde milyarları aşan insan tanımaktadır. Dünyanın birçok dininde İbrahim çok iyi bilinen biridir ve ona inanıyorlar bu dinlere mensup insanlar. İbrahim aynı zamanda cömert bir insandı. Bu adam kadar cömert bir kişiye rastlayamayız. Bir ara İbrahim, kardeşi oğlu Lut ile bir ticaret meselesi konuşurken, her ikisinin sürülerini otlatacak otlak kalmadığı için birinin bir başka yeri seçmesi gerektiği ortaya çıktı. İbrahim ne yaptı? Kardeşi oğlu Lut ile pazarlık yapacağı yerde ona seçme hakkını verdi. Lut istediği otlağı seçebilirdi. Ticaret ya da hayvancılıkta olsun, bu şekilde iş gören birine rastlayamayız. İbrahim'in cömert bir yüreği vardı. İbrahim'in bir başka özelliği daha vardı. Kendi kaderini tayin edebilen bir kişiliğe sahipti. Bunu nasıl yaptı? Tanrı'ya olan tam bir imanla. İbrahim, insanlık tarihinin en uygun zamanında geldiği için Rab tarafından kullanılabildi diyenler olabilir. Hayır, İbrahim Tanrı'nın tayin ettiği zamanda yine Tanrı'nın seçtiği ve kendisine şekil verdiği üstün bir adamdı. İbrahim kendi yapısında üstün değildi. Rab onu üstün yaptı. Neden? Çünkü İbrahim peygamber, Tanrı'ya inandı. Onun üstün bir imanı vardı. İman deyince ne anlıyoruz? İman hakkında kesin bilgi edinemeyiz. Ancak kutsal kitabın bize iman konusunda açıkladığı bazı ilkeler vardır. İman bizleri kendi kabiliyetlerimizin, yani yeteneklerimizin üzerine çıkartıp Tanrı'nın imkanlarına giriş sağlar. Tabii İbrahim oturup da imanın kaidelerini kaleme almadı. O sadece iman hayatını yaşadı. Nasıl yaptı bunu? Gözle görülmeyen iki gerçeğe dayandı. Birincisi Rab'be, ikincisi Rabbin sözüne dayandı, onlara güvendi. Rab'be ve onun sözüne iman yoluyla bağlantıda kaldığımız ölçüde biz de günlük yaşamımızda karşılaştığımız her tür iman denenmesine ve sorunlarımıza katlanabilir ve yenebiliriz. Bu şekilde yaşarsak Tanrı'nın sevecenliği ve yüceliğini bize açıklamasına yaşamımızda fırsat vermiş oluruz. Biliyorum, İbrahim'in imanı konusunda herkes hemfikir değildir. Birçok insanlar iman hayatının anlamsız olduğunu sanırlar. Ama bu 12. bölümden başlayarak heyecan verici, teşvik edici ve hatta kendi hayatımızı eleştirici bir hayatla karşılaşacağız. Ama aynı zamanda bilmeliyiz ki İbrahim peygamber kusursuz değildi. Birkaç defa iman hayatında yenilgiye uğradı. Yine de Rab onu doğru saydı. Neden? İncil'den Romalılara yazılan mektupta bunun yanıtı kısaca şöyle verilir. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Yaratılış kitabının bu bölümlerini okurken göreceğiz ki Rab bu adama 7 kez görünecektir. Her görünüşünde İbrahim'in imanını güçlendirdi. Demiş olduğum gibi İbrahim kusursuz değildi. O da başarısızlığa uğradı. Yine göreceğiz ki Rab onu 4 kez deneyecek ve 4'ünde de İbrahim başarı sağlayamayacaktır. Ancak İbrahim düştüğü zaman kalkmasını bilen bir adamdı. İsa'nın yakın öğrencilerinden Petros da Rabbini inkar etti. Hem de 3 kere inkar etti. Ama Rab onu yeniden görevlendirdi. İlya peygamber de korkunç bir yenilgiye uğradı. Ama Rab onu elinden tutup kaldırınca iman yaşamına devam etti. İman yaşamı kusursuz bir başarı zinciri değildir. İman yaşamı Rab'be güvenmek, ona iman etmektir. Şimdi daha fazla ayrıntıya girmeden 12. bölümün ilk ayetlerine bakalım. Yaratılış 12. bölüm 1-3 ayetlerinde şöyle diyor. Rab Avram'a ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi senin aracılığınla kutsanacak. Bu üç ayet, Rabbin İbrahim'e verdiği üç yönlü vaadini dile getirmektedir. Aslında bu ayetler tüm kutsal kitabın odak noktasını oluşturur. Tüm kutsal yazılar, değerli dinleyicilerimiz, bu üç vaadin üzerine kuruludur. Vaatlerin birincisi toprak konusundadır. Sana göstereceğim topraklara git derken, gideceği toprakları ona vereceğini vaat ediyordu. Üç yönlü vaadin ikincisi bir ulus konusundadır. Seni büyük bir ulus yapacağım diye ona belki de olanaksız gözüken bir vaatte bulundu Tanrı. Son olarak seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım dedi. Bereket kaynağı olacaksın diye üçüncü bir vaatte bulundu. Ancak Rab İbrahim'e sadece kutsama vaadinde bulunmadı. Aynı zamanda dedi ki, seni kutsayanları kutsayacağım. Sana lanet edenlere lanet edeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi senin aracılığınla kutsanacak, bereket alacaktır. Burada yerinde bir soru sorulabilir. Acaba Rab İbrahim'e verdiği vaatleri yerine getirdi mi? Diyebiliriz ki Rab kesin olarak İbrahim'den bir ulus yarattı. Bu ulus belki de yeryüzünde ulus olarak varlığını koruyanlar arasında varlığını en uzun sürdürendir. İkinci vaade bakalım. İbrahim tüm ulusların kutsanmasına neden oldu mu? Evet, onun soyundan dünyamıza gelen Mesih ise sayesinde tüm uluslar kutsanabiliyor. Aynı zamanda unutmamalıyız ki kutsal yazılar bize İbrahim'in soyu aracılığıyla geldi. Yani Tanrı'nın sözü. Tanrı İbrahim'e verdiği vaatleri yerine getirdi. Birinci vaadin dışında. Tanrı İbrahim'e sana bu ülkeyi vereceğim demişti. Ama bugün olup biteni görün. İsrail oğulları ülkedeyken zar zor orada kalabilir. Hep savaş içerisindeler. Tanrı bereketin ancak itaatten, Rabbe bağlılıktan geçtiğini söyledi. Bu bence çok çok önemlidir. Tanrı bereket gelecekse bu itaatten geçmesi gerekir dedi. Yani Tanrı'ya itaat ettikleri sürece onlara bereket gelecekti. Bu halk söz dinlemez olursa ülkeden kovulacaklarını söyledi. Bu halk halen söz dinlemez durumdalar. Yani Rabbe itaat etmiyorlar. Rab'den uzaklar. Tanrı'nın vaatlerini, verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyleme. Tanrı söylediklerini incelikle yerine getirdi. Tanrı zamanı gelince vaat ettiği tüm alanda tüm vaatleri yerine getirecektir. Buna hiçbir kimse engel olamaz. Rabbin İbrahim'e verdiği vaatler hem gerçekleşti hem de değerli dinleyicilerimiz ileride gerçekleşecektir. Yaratılış kitabında ilk kere böyle bir çağrıyla ve ona bağlantılı bir vaatle karşılaşıyoruz. Yine görüyoruz ki kurtuluş tasarısında ilk adım atan Tanrı'nın kendisidir. Rab konuştu. İbrahim peygamberin onu yoğun bir şekilde aramasını beklemedi. İbrahim peygamber daha putperest bir toplum içerisindeyken Tanrı ne yaptı? Onu çağırdı. Şimdi sorabiliriz. Rab onu çağırdığı zaman İbrahim neredeydi? Habercilerin İşleri kitabında Stefanos taşlanmadan önce bir açıklama yaparken şöyle dedi. Kardeşler, büyükler beni dinleyin. Yüceliğin Tanrısı atamız İbrahim'e daha o Haran'da yaşamadan önce Mezopotamya'da göründü. Tanrı kendisine şöyle dedi. Yurdundan ve hısım akrabandan ayrıl, benim sana göstereceğim yere gel. Bundan sonra o Kildenlilerin ülkesinden ayrılarak Haran'da yaşadı. Babasının ölümünden sonra Tanrı onu oradan bugün sizin yaşadığınız yere getirdi. Bunu Habercilerin İşleri 7. bölümde okuyoruz. Bilindiği gibi Haran, Türkiye'mizin sınırları içerisinde tarihi bir yerdir. kutsal söz diyor ki Rab İbrahim'i daha Harran'a gelmeden önce Mezopotamya'dayken çağırdı. Yaratılış kitabının 12. bölümünde ise Rab İbrahim'i çağırıyor ve 4. ayette İbrahim'in Harran'dan ayrıldığını belirtiyor. Demek ki önce Rab İbrahim'e Mezopotamya'nın Ur kentinde göründü ve onlar ailece yola çıkıp Harran'a geldiler. Harran'da bir süre kaldılar ve herhalde Rab yine İbrahim'e görünüp vaadini tekrarladı. Bu kez Harran'dan yola çıkıp vaat edilen ülkeye yönelecektir. Yine de İbrahim'in attığı iman adımı tam değildi. Ur kentinden çıkarken ailesinin bir kısmını beraberinde götürmüştü. Haran'da ise Rab ona diyor, ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git. Neden? Babasından, babasının evinden ayrılması gerekliydi. Çünkü değerli dostum, Rab İbrahim'in putperest bir etkiden kurtulmasını istiyordu. İbrahim'in babası putperest idi. Bunu kesin olarak biliyoruz. Çünkü kutsal kitapta Yeşur kesiminde şöyle yazar. İbrahim'in babası ve Nahor'un babası Tera, atalarınız eski zamanda ırmağın öte tarafında otururlardı ve başka ilahlara kulluk ederlerdi. Yeşur 24 ayet 2. Demek ki hem İbrahim hem de ataları putperest insanlardı. İşte Rab putperest bir kişiyi alıp ona bir soy verecek ve ondan gelecek olan İsa Mesih aracılığıyla tüm dünya uluslarını bereketleyecektir. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümünde Rab doğru kişileri kullandı. Örneğin Nuh doğru bir kişiydi. Ama şimdi ne yapıyor? İbrahim gibi putperest bir adamı alıyor ve ona iman yolunu gösteriyor. Evet, Tanrı İbrahim gibi putperest bir adamı alıyor, onu iman yolunda eğitiyor. Şükürler olsun ki Tanrı Kayra Tanrısıdır. Günahkarları kurtarır. 12. bölümün yani yaratılış 12. bölümün 4. ayeti şöyle diyor. Avram Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Artık tren yola çıktı, geri dönmek yok. İbrahim'in hangi yaşta yola çıktığını iyi hatırlayalım. İbrahim yola çıktığı zaman 75 yaşındaydı. Ama durun bakalım. Hani İbrahim aile evini bırakacaktı. Eşi Sarayı beraberinde alması tabii doğal ve gerekli bir şeydi. Ama kardeşi oğlu Lut'u neden aldı? Bunu bilmiyoruz. Daha sonra göreceğiz ki Lut yüzünden İbrahim'in başına bir sürü dert gelecektir. Ama bu belalar içinde bile Rab onu bereketleyecektir. Karısı Sarayı, yeğeni Lut'u, Haran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı, oraya vardılar diyor Yaratılış 12. bölümün 5. ayeti. İbrahim'in Haran'da geçirdiği zaman boş yere geçmiş bir zamandı. Tanrı'nın bereketini ertelemişti bu. Tanrı, İbrahim Kenan ülkesine yerleşinceye kadar, Lut'un dışında ailesinden ayrılıncaya kadar ona bir daha görünmedi.